Ayrım 4.
Asi Şehzade Mustafa ile danışman Cüneyd'in akıbetleri. Saltanat hırsıyla feci bir sona uğrayıp yağlı ipi boylayan Şehzade Mustafa, 2. Murat Han'ın ve bu yeni Asi Mustafa'nın amcaları olmaktaydı. Yani saltanat uğruna isyan bayrağını açan Mustafa öylesine efsunlanmıştı ki, amcasının nice mücadelelerden sonra nihayet hayatından olduğu vaka dahi ona tesir etmemiş ve ders almasını bilememişti. Yani basireti bağlanmış ve de burnunun ucunu dahi göremez duruma düşmüş ve bu sebeple de sonu meçhul bir maceraya atılmaktan hiç mi hiç korkmamıştı. Ancak bu derece efsunlanmasında küçüklüğünden beri onun özel hocası olup kendisini hemen her konuda malumatlar kılan ve böylece üzerinde gayet kuvvetli bir nüfuzu bulunan lalası Şaraplar İlyas daha ziyade tesir etmiş ve böylesi bir ortam meydana geldiğinde sevincinden adeta etekleri zil çalmıştı. Şaraplar İlyas şöyle düşünmekteydi. Benim şehzadem, benim aslanım Koca Osmanlı tahtına geçecek olursa benim nüfuz alanımın hudutları nice olur, kuvvet ve kudretime kimler ulaşabilir? Evet, ne garip değil, ne hazindir ki tarih boyunca birileri erişilmesi güç mevkiler elde edebilmek uğruna nice insanın hayatıyla oynamış, nice körpecik canın heba olup gitmesine başlıca sebep teşkil etmiş ve de insan kanı bu iğrenç ihtiras uğruna oluklar gibi değil, nehirler gibi akıp gitmiştir. Ve heyhat ki hala öyledir. Nitekim bu ikbal hırsızı Şaraplar İlyas böylesine maceralara karşı bir nevi şerbetliydi. Zira onun kaypak karakter yapısı bu hususta kendisine son derece yardımcı olabilmekteydi. Yani anında saf değiştirebilmek onun için çok basit bir şeydi. Çünkü böyleleri için dostluk, sadakat ve hatta vatan dahi önemli değildi. Böyleleri için önemli olan tek şey şahsi menfaat, şahsi kazanç. Kalanın hiç mi hiç önemi yoktu. İşte Şaraplar İlyas böyle bir mahlukattı ve Şehzade Mustafa'nın lalası olması da bu bahtsız genç için ayrı bir talihsizlikti. Üstelik bu mahlukatın daha evvelden de sabıkası mevcuttu ki sadece o dahi yeterliydi. Özetle bu entrikacı daha evvel Sultan Çelebi Mehmet'e hiyanet etmiş ve hiç sıkılmadan gayet rahat şekilde biraderi Süleyman'ın ordusuna iltihak edebilmişti. Şimdi ise yine aynı oyunu oynamakta ve yine kardeş kanı akıtmaya hazırlanmaktaydı. Genç şehzadeyi iyice efsunlayıp isyana hazır duruma getirdikten sonra Karaman ve Germiyan beylerinin verdikleri küçük bir ordu ile sonu meçhul bir mücadeleye giriştirdi. Evet, ikbal ve mevki hırsının ilahı yeni yeni başlar istemekteydi ki bizim kaderdaşlar buna zaten hazır duruma gelmişlerdi. Asi Şehzade'nin ilk hedefi Bursa oldu. Ancak Bursa halkı 2. Murat Han'a sadakat yemin ettiklerini söyleyip sadece hediyeler vererek gönlünü almaya çalıştılar ve şehrin anahtarını ise asla teslim etmediler. Şehzade Mustafa'nın seçtiği 2. belde ise İznik olmuştu. Şehrin müdafaasını Firuz Bey'in mahdunu Ali Bey üstlenmiş ve Ali Bey'in kumandasına savaşan İznik müdafileri tamamı 40 gün kahramanca savaştıktan sonra teslim olmaya mecbur kalmışlardı. Asi Şehzade bu başarısından sonra hasmı 2. Murad'ın üzerine yürüdüğü haberini alınca ordusundan sessizce uzaklaşıp Bizans imparatorundan yardım istemeye gitti. Ancak kuru vaatlerden ayrı hiçbir şey elde edemeyip boynu bükük geri döndü. Padişah 2. Murat Han Evranoszade'yi Rubeli Beyler Beyliğine atadıktan sonra Boğdan'a girerek ordunun kumandanlığına da Firuz Bey'i tayin etti. Daha sonra ise isyan eden Şehzade Mustafa ile savaşmak için Anadolu'ya geçti. Ve ayrıca Şehzade'nin lalası Şaraplar İlyas'ın kaypak bir karaktere sahip bulunduğunu bildiğinden onunla temas kurup Mustafa'yı kendisine teslim ettiği takdirde Anadolu valiliğine atayacağını vaat edince İlyas Bey anında kabul etti. Zira ikbal ve mevki hırsı onun gözlerini tamamen karartmıştı ve 2. Murat Han'ın kendisini kandırabileceğini hiç mi hiç düşünmemekteydi. Böylece hiyanette kusur işlemeyen bu iğrenç adam genç şehzadenin gelmesini beklemeye koyulmuştu. Diğer taraftan savaşın kendi lehlerine neticelenebileceğinden şüpheye düşen ve Şehzade Mustafa'nın hayatından endişe eden Turgutlarla Germiyan beylerin kumandanları Şehzade Mustafa'ya Karaman'a gitmeyi teklif ettiler ve bu hususta ısrarlı davrandılar. Ancak kader çizgisini değiştirebilmekten yoksun genç şehzade onların tüm ikazlarına tamamen kulak tıkamıştı. Bu esnada 2. Murat Han Asi Şehzade'nin Bizans'tan dönmüş olduğunu haber alınca Mihaloğlu Mehmet Bey'in akıncılarıyla birlikte İznik'e giderek onu yakalamalarını emretti. Aldığı emir üzerine süratle hareket eden Mihaloğlu şehzadeyi tam yakalamak üzereyken Şehzade Mustafa'nın sadık veziri Taceddin Derakap şehzadeye biat getirmiş ve kendisiyle birlikte kaçmaya ikna etmişti. Diğer taraftan Mihaloğlu Bey durumu fark ederek Yıldırım hızıyla peşlerine düştü ve kısa zamanda yetişerek şehzadenin veziri Taceddin ile kıyasıya bir cenge girişti. Ve Taceddin'den aldığı kahredici bir darbe ile ağır şekilde yaralanarak atından düştü. Bu meydanda onların boğuşmasından istifade eden hain İlyas, fırsattan istifade Şehzade Mustafa'yı yakalayıp Padişah II. Murad'ın ordu mensuplarına teslim etti. Karleş lalası eliyle esir düşen talihsiz Şehzade Mustafa ise İznik kapısı önünde bir ağaca asıldığında saltanat sevdası ile efsunlanıp atıldığı maceranın faturasını bir incir ağacına asılarak hayatıyla ödemiş, ihtiraslarının kölesi bir takım iblislerin kurbanı olduğu yetmezmiş gibi bir de ağabeyi eliyle ölüme gönderilmenin derin acısını yüreğinde hissederek ruhunu teslim etmişti. Genç yaşta feci bir akibete uğrayan talihsiz şehzadenin naaşı bir şehzadeye yaraşır şekilde Bursa'ya nakledilip merhum babası 1. Mehmet'in türbesine gömülmüş ve böylece 2. Murat Han bir engelden daha kurtulmuş ve fakat bir karındaşını da yitirmişti. Yani tahtlar ve başlar trajedisi bir kere daha varlığını göstermişti. Padişah 2. Murat Han Sadık Akıncı Bey'i Mihaloğlu Mehmet Bey ise aldığı yara neticesi ancak birkaç gün o da acılar içinde yaşayabilmiş ve daha fazla dayanamayıp vefat etmişti. Mihaloğlu Bey'i cenkte yenik düşüren Tacüddin oğlu Mahmut Bey ise bilahare şehit Mihaloğlu'nun akrabaları tarafından münasip bir yerde kıstırılarak bedeni parçalara bölünmüş şekilde pek feci şekilde katledilmişti. Saltanat kavgasını muzaffer şekilde neticelendiren 2. Murat Han, ülkesinin asayişini bir bütün olarak sağlayabilme mücadelesine karar verdi. Dolayısıyla Sinop ve Kastamonu hakimi İsfandiyar Bey ile savaş hazırlıklarına girişti. Diğer taraftan Avrupa'daki savaş ise gayet mükemmel yürütülmekte, kuzeyde Firuz Bey, Eflak Bey'i Drakul'u mağlup ederek barış istemeye mecbur bırakmıştı. Güneyde Evranosoğlu, Mora ve Arnavutlu Hristiyanlarına karşı büyük çapta başarılar sağlamış, Heksamilon Yarımadası'na geçerek 1 Mayıs 1423 tarihinde Mora'ya girip Lakedemonya, Gardika ve Tavia'yı işgal etmişti. 5 Haziran 1423 tarihinde ise Tavia şehrinin surları yakınlarında Arnavut ordusuna binaen 800 esirin başlarından bir sütun yaptırmıştı ki bu sebeple tarihe geçmiş olan mezkûr zaferine gölge düşürmüştü. Padişah 2. Murat Han İsfendiyar üzerine yürüdüğünde İsfendiyar'ın en yakınlarından Mahdunu Kasım Bey, aile içi haini olarak pek aşağılık bir iş yapıp ordusunun büyük bir bölümüyle babasını terk etmişti. Ne var ki İsfendiyar Bey ordusunun zayıflamasına rağmen savaşı kabul etmiş ve yiğitçe dövüşen bu kahraman başbuğ güç dengesizliğinden mağlup düşmüştü. Ancak bu mağlubiyetinde kendisini en ziyade üzen ise veziri Yahşi Bey'in başına topuz darbesi vurması olmuştu. Böylece hemen hiçbir ümidi kalmayan ve de ihanet üzerine ihanete muhatap olan İsfandiyar Bey Sinop'a kaçmaya mecbur kalmıştı. Ancak Sinop'a kaçması meseleyi bir hal yoluna bağlamaya yetmezdi ve kesin bir sulh teşebbüsünde bulunup aradaki düşmanlığı kaldırmak mecburiyetindeydi. Çünkü aksi takdirde varlığı son bulabilirdi. Uzun uzun düşündükten sonra aralarında bir akrabalık tesis edebilmenin en geçerli çare olabileceğine kanaat getirdi ve güzeller güzeli torunu ki Mahdunu İbrahim Bey'in kızı Hatice Alime Hatun idi, Padişah 2. Mahmut Han'a eş olarak verip Kastamonu'daki dağlarda bulunan zengin madenleri de 2. Murat Han'a terk etmekle arzu ettiği sulha kavuştu. Padişah 2. Murat Han ise İsfendiyar Bey'in bunca fedakarlığına karşılık sulhu kabulle memleketinin halkını ona bağışlamıştı. Düğün hazırlıkları için Rumeli'ye dönmek üzere bulunan padişah bu esnada çoktandır düşündüğü bir meseleyi de artık halletmenin zamanının gelmiş olduğuna hükmetti. Mesele özetle şuydu. Divan-ı Hümayun'un yükünü hafifletmek lazımdı. Zira vezirlerinin fazlalığı kendisini ziyade yormaktaydı. Şöyle ki 5 adet veziri vardı ve bunların aralarındaki ikbal ve mevki mücadelelerinin dönebilme ihtimali kendisini şiddetle rahatsız etmekteydi. Çünkü böyle bir durum tahtını da tehlikeye sokabilirdi. Nitekim vezirlerinden İvaz Paşa'nın saltanat hülyası ile hareket ederek ordu ile gizli temaslarda bulunduğunu ihbar neticesi öğrenince İvaz Paşa'yı yakından takibe almış ve vezirinin Saray-ı Hümayun'da dahi zırh giydiğini tespit edince niçin giyindiğini, kimlerden çekinerek böyle bir tedbire başvurduğunu sorunca hiçbir cevap alamayıp sadece şaşkın bakışlarla baka kaldığını görüp derhal yakalatıp gözlerini oydurmuştu. Dolayısıyla bu vakayı değerlendirerek eline geçen fırsatı anında kullanıp 1. Mehmet zamanından beri iktidarın 5 vezir arasında bölüşülmüş olmasına kesin şekilde son verdi ve vezirlerini çeşitli görevlere atadı ki dağılımı şöyle olmuştur. 1. İvaz Paşa ihanetten azlığı ile gözleri oyuldu. 2. İbrahim Paşa vezaret makamında kaldı. 3. Umur Bey Germiyan'a gönderildi, Timurtaşzade. 4. Oruç Bey Beylerbeyi oldu, Timurtaşzade. 5. Ali Bey Saruhan valisi oldu, Timurtaşzade. 1424 yılında böylece vezaret makamı pürüzlerini de hal yoluna bağladıktan sonra Sinop Bey'inin torunu ile evlenmek hazırlıkları için Edirne'ye döndü. Sinop Bey'inin torunu ve 2. Murat Han'ın nişanlısının geçtiği hemen her yerde akla gelmedik muhteşemlikle şenlikler yapılıyordu. 2. Murat Han ise kendi düğünü ile birlikte 3 kız kardeşini de evlendirip düğünlerini yapmaya karar vermişti. Birincisi İsfendiyar'ın mahtunu Kasım Bey'e, diğerini Varna Muharebesi'nden az sonra telaf olan Karaca Çelebi'ye ve üçüncüsünü de İbrahim Paşa'nın mahtunu ve Mekke'de vefat eden Mahmud Çelebi'ye verdi. Aynı yıl içinde babası Emanuel'in yerine Bizans İmparatoru olan Yohannes, ki son yıllarda imparatorluğu gayri resmi olarak zaten idare etmekteydi, 2. Murat Han ile 22 Şubat 1424 tarihinde bir barış anlaşması yaparak tahtını sağlama alma akıllılığını yapmıştı. Ve yapılan bu anlaşmada şu maddeler yer almaktaydı. 1. Senede 300 bin akçe veya 30 bin düka cizya verilecek. 2. Zeytun ile İstanya üzerinde bulunan şehirler Osmanlı'ya geçecek. 3. Silivri ve Terkoz istisna olmak üzere Karadeniz kıyısındaki yerler doğrudan Osmanlı hakimiyetine geçecekti. Bu vaziyete göre 2. Murat Han'ın sahip bulunduğu şehirler Bizans devletinin başkenti ve hükümet merkezi Konstantiniyye'nin ileri karakolları durumundaki beldelerden müteşekkildi ki böylece başkent bir nevi kıskaca alınmış sayılabilirdi. Bütün bunlar yani Osmanlılar açısından hayırlı gelişmeler bir diğerini takip ederken Eflak Voyvodası ile Sırp despotu Meskür tarihte yani 1424 2. Murat Han'ın sarayına gelerek padişaha saygılarını sundular ve eski barış anlaşmaları yenilendi. Despot Etyen Lazaroviç padişah tarafından görevlendirilerek refakatine sunduğu bir Türk elçisiyle birlikte Almanya İmparatorluğu'na seçilmiş olan Macar Kralı Sigismund'u tebrik etti ve 2 senelik bir mütareke için anlaşma yapılması iradesi buyurulmuştu. Evet, Osmanlı ağır ve fakat emin adımlarla Türk cihan hakimiyetine doğru ihtişamla ilerlemekteydi. Ve Cüneyd'in sonu. Huylu huyundan vazgeçmez misali Cüneyt de aynı minval üzere yürümekte. Yani yalan, riya, ihanet ve entrika gibi pisliklerle dopdolu dünyası o şekilde sürüp gitmekteydi. Bir başka ifadeyle de Cüneyt cephesinde değişen bir şey yoktu. Evet, Cüneyt'in yaşantısı öylesine sürüp gitmekteydi. Lakin hiç mi hiç hesaba katmadığı veya huzurunu kaçırdığı için mümkün mertebe hatırlamamaya çalıştığı Osmanlı Türk hükümdarı Sultan II. Murat Han vardı. Ve de bu mert padişah iyilere karşı her ne kadar müşfik ise kötülere karşı da tam tersi son derece acımasızdı. Aydın Bey'i Cüneyt ise padişahın insafı ve vicdanı açısından hemen hiçbir şansa sahip değildi. Çünkü padişah bu hain ve dönek mahlukatın asıl kimliğini A'dan Z'ye bilmekte olup onun iblisliklerini asla unutmamıştı. Önceki sayfalarda da kaydedilmiş olduğu gibi 2. Murat Han hain Cüneyd'i Aydın Beyliğini atamakla onu devreden çıkarmış ve buna karşılık tabiyeti olduğunu yani uyruğu olmak resmen belirtmesi açısından mahdunu Kurt Hasan Bey'i Osmanlı Sarayı'na göndermesini irade buyurmuştu. Cüneyd ise buna rıza göstermeyip emre karşı gelmiş ve kademeli şekilde bağlılıktan uzaklaşmaya başlamıştı. Cüneyd'in kaypaklığını öğrenen padişah ise hiç mi hiç şaşırmamış ve tam aksi hayli sevinmişti. Çünkü ilk fırsatta onun işini bitirmeye çoktan kararlıydı. Bu malum anlaşmazlık ise şöyle başlamıştı. Hain Cüneyd kadersiz Şehzade Mustafa'nın ordugahından 70 seçme cengaveriyle gizlice kaçtıktan sonra sabah seher vakti Akhisar yakınlarına gelmiş, Marmara Nehri'ni geçerek bir gün sonra akşama doğru İzmir'e ulaşmış ve hemşehrisi olan şehir halkı kendisini sevgi tezahürüyle karşılamışlardı. Buraya kadar olanların hemen hepsi Cüneyd açısından normaldi. Ancak bir pürüz vardı ki o da şuydu. 2. Murat Han'ın mükafat olarak vaat ettiği Meskür Beylik sahipliğiydi. Yani eski Aydın hükümdarının torunu Mustafa buraların hakimiydi ve başkent olarak da Ayasulu'yu seçmişti. Bu durum üzerine Cüneyt takriben bir hafta içinde 4000 kişiden müteşekkil bir ordu meydana getirip askerini süratle silahlandırdı ve tabii ki acele olarak ne derece sıhhatli olursa o derece silahlandırabilmişti. Mesela kimine ok ve harbeler kısa mızrak vermiş, kimine de kargı ve acele olarak ateşte sertleştirilmiş, ağaç dallarından yapılmış mızraklar verebilmişti. Böyle hareket etmesinin başlıca sebebi ise bir an evvel işi sonuca bağlamak istemesindendi ve ayrıca gayet iyi bir stratejist olduğuna güvenmekteydi. Vaziyeti öğrenen Aydın Bey'i Mustafa ise derhal karşı harekete geçerek ordunun başında düşmanını karşılamış ve her iki taraf derhal savaş düzeni alıp muharebeye girişmişlerdi. Kumandan Cüneyd'in bütün istediği Aydın Bey'i Mustafa ile karşılaşmak ve onu derhal saf dışı bırakabilmekti ki nihayet dilediği olmuş, her iki başbuğ karşı karşıya gelebilmişlerdi. Bir an birbirini süzdükten sonra derhal cenge girişler ve her iki hasım kıyasıya cenkleşirken Mustafa Bey'i atından düşürebilen Cüneyd bir topuz darbesiyle hasmının işini bitiriverdi. Ve bu durumu gören Aydın Bey'in askerleri derakap teslim olup Cüneyd, yeni Aydın Bey'i kabul ederek topyekin ona tabi oldular. Böylece yeniden hakimi olabildiği bu memlekette başka hiçbir terslik zuhur etmeden huzur içinde yerleşti. Ancak 2. Murat Han ile ters düşmesi onun en büyük hatası ve sonu olacaktı ki bu hemen hepsinden normaldi. Zira hemen her açgözlü hainin elinde sonunda karşılaşacağı akıbet hep aynı olmuştur. Yani kendi yanlışı ile kendi sonunu hazırlamak. Sultan 2. Murat Han nihayet zamanın geldiğine karar vererek Cüneyd'in zalimce öldürdüğü Vezir Bayezid Paşa'nın eniştesi Halil Yahşi Bey'i önemli bir kuvvetle Cüneyd'in üzerine gönderdi. Evet, gün intikam günüydü ve Halil Yahşi Bey bu ateşte yanıp tutuşmaktaydı. Akhisar yakınlarında kapışan iki ordu arasında aman tanımaz bir savaş başladı. Ve Yahşi Bey'in galip geldiği bu savaşta Cüneyd'in biraderi Hamza ile Mahdun'u kurt esir düştüler ve Gelibolu'ya gönderilerek zindana atıldılar. Kumandan Cüneyd ise mağlup olacaklarını anlayınca derhal ricaate geçerek kendisine bağlı özel bir kuvvetle Hipsela Kalesi'ne sığındı. Mevzu bahis kale muhtemel saldırılara karşı yiyecek stoku dahil hemen her nevi donanıma sahipti. Dahası deniz tarafı tamamen serbestti ve böylece dilediği zaman kaçabilecek bir imkana sahip olmaktaydı. Sultan II. Murat Han bu işin daha fazla uzamasına meydan bırakmamak için Anadolu Hakimi ve Beylerbeyi Timur Taşzade Oruç Kumandası'na yeni bir kuvvet gönderdi ki Bayezid Paşa'nın biraderi Hamza Bey de mahiyetinde olduğu halde ezici bir güçle İyoni'ye girdi. Evet, Cüneyd'in zamanında canını bağışladığı Hamza Bey bu Hamza Bey'ydi ve karındaşının intikamı için çırpınmakta ve adeta kabına sığamamaktaydı. Bilhassa asker açısından zayıf kalan Cüneyd bu açığını kapayabilmek gayesiyle kalenin müdafasını biraderi Bayezid'e bırakıp deniz taritiyle Karaman Bey'ini görmeye gitti. Ancak ümit ettiğini elde edememiş, Karaman Bey'i açıktan açığa Osmanlı ile çatışmaya girmeye yanaşmamıştı. Dolayısıyla Aydın Bey'i Cüneyd'e 500 cengaver ve bir miktar maddi yardım verip bununla yetinmişti. Aydın Bey'i Cüneyd ise tam manada hayal kırıklığına uğramış şekilde kendisini Hipsela Kalesi'ne zor atmıştı. Kendisinin ve biraderinin kuvvet toplamı 1000 asker civarındaydı. Dolayısıyla bir meydan savaşı vermeye kalkmak doğrudan intihar demekti. Diğer taraftan kuşatmayı sürdüren Hamza Bey ise bunun böyle sürüp gitmesini zaman içinde kendi aleyhine bazı gelişmeler meydana getirebileceği düşüncesiyle padişahına haber gönderip deniz yolunun da kapatılarak tamamen kıskaç içine alabilmek için bu işe uygun gemiler istedi. Bu meyanda Karaman cengaverleri de Cüneyd'i terk ederek hasım tarafa geçmişlerdi. Kumandanının isteğini makul bulan padişah ise derhal harekete geçip yeni Foça podestası Percival Palaficini'ye vaziyeti bildirip bir miktar gemi istedi. Podesta ise hiç tereddüt etmeden padişahın isteğini karşılayıp 3 adet açık deniz kadırgasını silahlandırarak savaşa hazır vaziyete getirdi. Ve bizzat kendi kumandasındaki bu küçük ve fakat kuvvetli filo Sakız'dan Hipsela'ya doğru rota çizdi. Evet, hain Cüneyd için artık hiçbir şans kalmamıştı. Dolayısıyla Hamza Bey'in yokluğunda kuşatma hareketini idare eden Halil Bey ile müzakereye girişip canına dokunulmaması şartıyla teslim olmaya razı oldu ve böylece kalenin anahtarlarını da teslim etti. Ne var ki Hamza Bey ordugaha dönüp vaziyeti öğrenince Halil Bey'e daha evvel olanların hemen hepsini anlatarak böyle bir iblise verilen sözün hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur diyerek gece yarısı 4 cellat gönderip Cüneyd ile ailesini boğdurup başlarını da Edirne'ye göndererek padişahın ayakları dibine koydurarak bu işin bittiğini müjdeledi. Ne var ki 2. Murat Han Aydın Bey'i Cüneyd'i yakınları olanların da kellelerini istemekteydi ve böylece Gelibolu zindanında yatmakta olan Cüneyd'in biraderi Hamza ile Mahdun'u Kurt Hasan Bey'in de başlarını vurdurdu. Doymak durmak bilmez bir ihtirasın esiri olan Cüneyd Bey nice padişah, nice şehzade ve nice beye ihanet ettikten sonra nihayet bütün ailesini de kendisiyle birlikte sefilane bir akibete ortak etmişti. 1426 Mesut bir hadise. 30 Mart 1432 Pazar sabahı güneşin henüz doğduğu dakikalarda Sultan II. Mehmet, İsfender Bey'in torunu İbrahim Bey'in kızı Hatice Halime Hüma Hatun ile 2. Murat Han'ın evlatları olarak Edirne Sarayı Hümayun'unda dünyaya geldi. Bu meyanda 2. Murat Han bir oğlu olduğunu öğrenince pek sevindi. Büyük oğlu Şehzade Alaaddin o zamanlar henüz 2 yaşlarındaydı. Sultan II. Murat Han 2. oğlunun adını Mehmet koydu. Ve bu mesut hadisenin hemen her tarafta kutlanabilmesi için haberciler salındı ve 7 gün 7 gece benzeri görülmemiş şenlikler yapıldı. Bu hadise Türk milleti için çok mutlu bir hadiseydi. Çünkü anaların en talihlisi ve en mutlusu olan Hüma Hatun'un dünyaya getirdiği bu sevimli minik şehzade, ileride şan ve şöhreti bütün cihana yayılacak, 1125 yıllık koca bir imparatorluğa son vererek yeni bir çağın kapılarını açıp, nice nice fetihlerle dünya tarihinin en büyük hükümdarı sıfatıyla damgasını basacak olan Büyük Cihangir Fatih Sultan II. Mehmet Han'dı. Eşsiz Türk Hakanı'nın doğumundan bir yıl evvel ve doğduğu yıl Anadolu ve Rumeli'nde bereket yılları olmuş, çok âlâ mahsul alanı bağ ve bahçeler meyveden geçilemez hale gelmişti. Yukarıda kayda geçtiğimiz bu mutlu hadise hakkında merhum Reşat Ekrem Koç'u Fatih Sultan Mehmet adlı değerli eserinde şu enteresan kaydı geçmiştir ki bahsedeyar olduğu için aynen veriyoruz. 1431 yılı yazında evvela güneş tutuldu ve en azametli hali korku ve dehşet içinde Konstantiniyye'den seyredildi. Ortalık öyle zifiri karanlık oldu ki gün ortasında gökyüzünde yıldızlar göründü. Arkasından pek muhteşem bir kuyruklu yıldız doğdu. Kuyruğu doğu ufkunun üstünde, başı gök kubbesine doğru, sabah ezanı vaktinde Konstantiniyye ve civarındaki memleketlerin semasını bir hafta kadar değerli taşlarla donatılmış bir sorguç halinde süsledi. O yıl, ertesi yıl Anadolu'da Rumeli'nde doğan çocukların çoğu oğlandı. Ve koyunlar, keçiler ikiz yavruladılar, ineklerin yavruları hep dişi oldu vesaire.